Ayrım 14, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 154. Dimitrios dehlizi aşıp da sofaya çıkacağı sırada bir harem ağası yanına yaklaştı, kulağına fısıldadı. Valide Hazretleri seni görmek diler. Afalladı, bönbön zencinin yüzüne baktı ve sordu. Beni mi?
Evet, seni.
Şevketlu padişahın Emre'yi de mi?
Orası sana ve bana gerekmez. Sen ardıma düş, Valide Hazretleri'nin huzuruna gel.
Dimitrios düşüne düşüne yürüdü. Siyah kılavuzun adımlarını bağlayarak valide dairesine kadar gitti. Gülbahar Hatun yüksek bir sedir üzerinde oturuyordu. Yüzüne siyah ibrişimden uzun bir peçe örtmüştü. Yine siyah bir dilsiz arkasında yer almış elmaslı bir yelpaze sallıyordu. Odada başka kimse yoktu. Büyük yataklık ağır sırmalarla bezenmiş kadife bir perdeyle örtülmüştü. Uzaktan iri bir mezar sandukasını andırıyordu. Dimitrios yer öperken Gülbahar onu getiren harem ağasına eliyle çıkma işareti yaptı ve sonra düzenci Rum'a iltifat etti.
''Hoş gelmişsin, nasılsın?''
''Duanızla meşgulüm, şevketli oğlunuza hizmet etmeye çalışıyorum.''
''Kızın nasıl, iyi mi, şen mi?''
''Mübarek haki payinize yüz sürmek için hasret çeker, kalıbı oradaysa kalbi burada.''
''Biz onun aklı evvel bir yavru olduğunu duyduk, şakraklığını işittik, adeta imrendik.''
''Allah onun ömrünü alsın, ömrünüze katsın, İrenem sizin cariyenizdir.''
Gülbahar Hatun bir iki kere öksürdü, maksada ne yoldan geçeceğini takdir etmek ister gibi biraz düşündü, ardından gülümsedi. ''Kadınlar'' dedi, ''kıskanç olur.''
''Ben de kıskancım.'' İrene gibi güzel bir yoldaşla gülüp eğlendiği için Çiçek Hatun'u kıskanıyorum.
Aman sultanım, kölenizi utandırıyor, ter içinde bırakıyorsunuz. İrene'nin ne değeri var ki, adı mübarek ağzınıza kadar yükselsin.
Onu sen bana sor, Dimitrios'un kızı anıldıkça gözümün önüne Çiçek Hatun geliyor, içime de üzüntü yayılıyor. Halbuki ben çiçeği üzmek isterim.
Dimitrios, Valide Sultan'ın nasıl bir fikir yürüttüğünü artık anlamıştı. Hatta bu fikrin ona Bayezid tarafından verildiğini de apaçık seziyordu. Bu yüzden gereken manevrayı tasarladı. Bilmemezlik ve anlamamazlık maskesi takınarak hayret gösterdi.
''Çiçek Hatun Hazretlerine üzüntü vermeyi biz de isteriz. Çünkü sizi üzüyorlar. Lakin İrene cariyenizin cenabınıza nasıl hizmet edebileceğini anlayamadım.''
Bir çiçeğin kokusu neyse bir kadının neşesi de odur. Neşesini kaybeden kadın kokusuz çiçeğe döner. İrene'yi yanından alın, bizim Çiçek Hatun somurtur kalır.
Kızımda böyle bir değer olduğunu bilmiyordum, sayenizde öğrendim.
O halde onu bana getirmelisin, mutlaka getirmelisin. Bunu yapmazsan oğluma sadakatin yok demektir.
İrene ayağıyla değil başıyla yürüyerek huzurunuza gelir. Ama şevketli padişahımız onu saraylarında görmek isterler mi?
Niçin istemesin?
Biraderleriyle tanışan bir kız, ne olsa sakin görünür.
Cem'in oğlu yanımızda. İrene Cem'e Oğuz'dan da yakın mıdır?
İrene'nin yüreği babasınınki gibi yüce huzurlarınıza bağlıdır. Ama Cem Sultan Hazretlerinin iltifatını görmüştür. Bu belki bir kusurdur.
Biz o kusuru bağışlıyoruz. Çiçek Hatun'u İrene'siz bırakmak istiyoruz.
Dimitrios iki kardeş arasındaki uçurumu yeni bir kanla bulamak için bu konuşmadan yararlanmaya çalıştı.
İrene'nin neşesini beğendiğinizi söylediniz. O buraya gelince iltifatınıza liyakatini ispat etmeye çalışacaktır. Cenabınızı muhakkak eğlendirecektir. Yalnız Oğuz Han'ı gördükçe biraz neşesizlenecek sanıyorum.
Neden?
Çünkü Oğuz babasını hatıra getirecek ve bu hatırlayış şu davalar bitinceye kadar İrene'yi ürkütecek.
İrene bir gün Cem'in kendisinden öç almasından mı korkacak?
Öyle demek istemedim. Onun burada Karaman'ı hatırlaması doğru değildir demek istedim. Bu da sizi iyi eğlendirebilmesi içindir.
Birdenbire sesini yükseltti.
Daha açık söylememe müsaade buyurur musunuz? Cem Sultan belki 100 kere Şevketlu Efendimizin oğullarını eliyle keseceğine yemin etmiştir. Bu ağır yemini bizim İren'e de bilir, ondan dolayı da için için üzülür. Burada Oğuz'u görürse o hatıra tazelenecek, sadık cariyeniz üzülecektir.
Bu sözde mantık var mıydı yok muydu? Gülbahar Hatun düşünmedi. Yalnız Cem'in torunlarını öldürmek için yemin etmesine değer verdi. Peçesini şuursuz bir hamleyle açtı. Çatılan kaşlarıyla biraz daha ihtiyarlayıveren yüzünü Dimitrios'a gösterdi. Ve sonra bu hafifliği nahoş bularak peçesini tekrar kapadı. Sert sert haykırdı.
Aslanımın yavrularına mı göz koydu? Gözü çıksın uğursuzun. Umduğu kendi başına gelsin hainin.
Bu sırada yataklığın perdesi açıldı, Bayezid göründü. Yüzü sapsarıydı, dudakları titriyordu. Gözlerinde ağır bir kararın kara gölgesi kümelenmişti. Yavaş yavaş yürüyor, Dimitrios'un yanına doğru geliyordu. Onun ayaklarına kapanması üzerine yelpaze sallayan zenciye emir verdi.
''Git Oğuz'u buraya getir.''
Dimitrios'un omuzuna elini koyarak mırıldandı.
''Bedbaht, kalk, şimdi secde sırası değil.''
Gülbahar Hatun da kendiliğinden ayağa kalkmış, oğlunu bambaşka bir çehre alan oğlunu süzüyordu. Dimitrios gözlerini yere eğmişti. Bayezid matemli bir sesle söyleniyordu.
''Cem'in yeminini anama değil bana söylemeliydin. Bu yemin onun dört tarafa yaydığı savaş beyannamesinden daha ağırdır. Bu yemin onun bana silah çekmesinden daha öldürücüdür. Çünkü tahtıma ve bahtıma göz dikmekle kalmadığını, zürriyetimi de yeryüzünden kaldırmak istediğini gösteriyor.
Elini yeniden Dimitrios'un omzuna koydu. Onun şahsında Cem'i çökertmek istiyormuş gibi şuursuz bir baskı yaptı ve aynı sesle devam etti.
Ben de öyle düşünüyorum. Cem'i, oğlunu, kızını ve bütün onu sevenleri öldürmek istiyorum. Ama ben padişahım, her şeyi isteyebilirim ve yaparım. Cem yapamayacağı için istememelidir. Madem ki istedi, günahı katmerleşmiştir. Cezası da o nispetle ağır olacaktır.
Bayezid gittikçe köpürüyordu. Daha birçok şey söylemek istiyordu. Kapının açılarak Oğuz'un kucakta içeri getirilmesi üzerine sustu. Dimitrios'un yanından ayrıldı. Henüz uykusunu gideremeyen zenci uşağın kucağında bir beşik sükuneti arayarak uyumaya çalışan küçük şehzadeyi sert bir el darbesiyle yakaladı. Dimitrios'un ayağı ucuna attı. Çocuk bu ağır atışla incinmiş, bağıra bağıra ağlamaya başlamıştı. Korkunun ve acının döktürdüğü yaşlar sakatlanan uykuyu çocuğun gözlerinden siliyor ve masum çehrede yalnızca ıstırap dolaşıyordu. Bayezid bir süre küçücük çocuğun çırpıntısını seyretti, mırıldandı.
''Cem ağlıyor. Bu ses onun sesidir.''
Sonra Dimitrios'a döndü.
''Cem benim çocuklarımı kesecek öyle mi?''
''Evet.''
''Ben de aynı şeyi yaparsam vebale girer miyim?''
''Hayır.''
''Bu sözünde sadık mısın? Beni yürekten haklı buluyor musun?''
''Evet.''
''Öyleyse Oğuz'u boğ. Elinle boğ.''
Dimitrios çekinmek ve özür dilemek istedi. Ama Bayezid'in elini hançerine doğru kaymış görünce ürktü, bar bar bağırmakta olan küçük Oğuz'u boğazından yakaladı, olanca kuvvetiyle o beyaz ve taze boynu sıkmaya başladı. Gözleri kapalıydı. Kurbanının ne çırpınmasını ne ıstırabını görüyor, yalnızca sıkıyor, sıkıyor, sıkıyordu. Bayezid eli yine hançerinin kabzasında yeğeninin ölümünü seyrediyor, Gülbahar Hatun titriyor, zenci uşaksa ağlıyordu. Bu sahne 5 dakika kadar sürdü. Dimitrios boğulan çocuğun boynunu hala sıkmaya devam ediyordu. Bu zahmetin boşuna olduğunu ilkin Bayezid sezdi, kötü bir gülüşle emir verdi. ''Artık sıkma, bırak.'' Bu ihtar üzerine gözlerini açan Dimitrios, Oğuz'un can verdiğini gördü. Aynı zamanda cesedin arkasından Cem'in köpürmüş bir simayla kendine tükürür gibi olduğunu hayalleyerek tekrar gözlerini kapadı. İçinde hem zevk hem korku vardı. Osman oğullarından birini eliyle boğmaktan vahşi bir haz almıştı. Ama bu cinayetin bir gün hesabını vermeye zorlanacağından korkuyordu. Cem'in hayali o hesap gününü haykırır gibi kafasında dolaşıyordu. Bayezid celladın okşanmaya ihtiyacını sezdiği için elini yine omzuna koydu.
İşte dedi, şimdi dostuz. Çünkü Cem'in çocuğunu boğan el bir daha Cem'e uzanamaz ve bana ihanet edemez. Biraz evvelki uyuşmamız menfaat üzerineydi ve şüpheliydi. Belki Cem daha çok verip seni yine kendine bağlardı. Bu kan, senin döktüğün kan, o şüpheyi giderdi. Sen artık benimsin, İrene de benim olacaktır.
Annesine döndü.
İrene'yi benim için istiyordun dedi. Dimitrios da düşünüyordu değil mi? Şimdi düşünceye yer kalmadı, tam uyuştuk, dostlaştık. Oğuz'u boğan el Cem'in aşkına da zehir katmaktan çekinmeyecektir, öyle mi dostum?
Dimitrios ancak kekeleyebildi. Evet.
Bayezid bu kekeme güvenceyle fazla ilgilenmedi. Yüzünü zenci hizmetçiye çevirdi. Oğuz'un cesedini gösterdi.
Al bunu beşiğine götür. Yarın sinine atarız.
Masum ölünün uzaklaştırılmasını özgün bakışlarla seyrettikten sonra Dimitrios'a yaklaştı.
Ordu Üsküdar'dadır dedi. Benim burada kalışım doğru değil. Gün doğar doğmaz karşıya geçeceğim. Sen de pılıyı pırtıyı topla, bunak halayı da al, Bursa'ya yollan. Sözünde durur da Lala'yı çelersen, yeryüzünde parmakla gösterilirsin. O kadar zengin olursun.
Dimitrios kendisini ve validesini selamlayıp ayrılırken geri çağırdı, sordu.
Şu senin yoldaşlara ne ikram edelim, neler verelim?
Ferman sizindir padişahım.
Hele sen bir fikir ver. Mesela Ayas'a bir top kumaş, 5 kese akçe, Şükrullah oğluna da bir Mevlevi sikkesiyle 3 kese akçe versem yeter mi?
Dimitrios bu vesileden yararlanarak Hacı Çelebi'nin Şükrullah oğlu aracılığıyla gönderdiği haberi söyledi. Cem'in ordusundaki Çelebi müritlerinin ilk fırsatta beri tarafa geçirilmelerine çalışılacağını anlattı. Bayezid de bu bilgi üzerine ikram programını değiştirdi.
Eh dedi, Çelebi'den haz ettim. Şükrullah oğluna 5000 florin vereceğim ama zaman dardır. Kendisini bir daha görüp görüşemem. Sen selam söyle, onu da idare ediver.
Dimitrios secdelerini tekrarlayarak çıktı. Anayla oğul baş başa kaldı. İkisi de yorgun görünüyordu. Ağır bir güreşten çıkmış gibi dermanları kalmamıştı. Birbirlerine bakmıyor, gözleri başka bir noktada birleşiyordu. Bu nokta Oğuz'un boğulduğu yerde. Onlar, bu anayla oğul, sanki yarattıkları facianın hatırasını birlikte okuyor ve bu okuyuştan doğan elemle karışık hazzı birbirlerinden saklamak için gözlerinin karşılaşmasından çekiniyorlardı. Nihayet Bayezid elini alnına götürerek o sıcak hatırayı gömmek ister gibi bir hareket yaptı. Ardından 1-2 kere gerindi.
Anne dedi, haydi iş gördük, Cem'i sakatladık. Ummam ki o bundan geri tahta doğru yürüyebilsin. Şayet yürümek isterse mutlaka düşecektir.
Kadının neler mırıldandığını dinlemeye, anlamaya lüzum görmeden yürüdü odadan çıktı, kendi dairesine girdi. Bir köle çağırdı.
Git dedi, Gedik Ahmet'i çağır. Uyuyorsa uyandır, yanıma alıp getir, ben onu bekliyorum.
Köle çıkınca yazı çekmecesinin önüne yanaştı, oradaki 3-5 kitaptan birini aldı, büyük bir şamdanı köşe sedirinin yanına sürükledi. Kendisi de upuzun sedire uzandı, kitabı yüksek sesle okumaya koyuldu. Bu babasının şiirlerini ihtiva eden bir mecmuaydı ve gözüne çarpan ilk manzume de şöyleydi. Sakıya mey ver ki bir gün lalezar elden gider. Çün erişir faslı hazan, bağ-ü bahar elden gider. İzze olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa. Baki kalmaz kimseye nakş-i nigar elden gider. Yar için ayar ile merdane cenk içsem gerek. İt gibi murdar rakibi ölmezse yar elden gider. Son mısrayı okuyunca gözlerine bir dalgınlık geldi, mecmuayı kapadı, uzun uzun düşündü, kırgın kırgın mırıldandı.
Rakip, rakip, rakip, babam rakipten yangın, dedem rakipten bizar, büyük dedem rakipten şikayetçi. Bizim neslin nasibi rakip elinden gam mı almaktır?
Birdenbire yerinden fırladı. Benden de evladıma kalacak en büyük miras yine rekabet olacak. Korkut Abdullah'ın, Şahin Şah Ahmet'in, Selim bir başkasının boğazına sarılacak. Şimdi boğdurduğum Oğuz da mezarından bu boğuşmayı seyredip gülecek, öcü alınıyor diye sevinecek.
Düşüncesinin bu noktasında sinirleri bozuldu, bir delilik buhranına kapıldı. Elindeki mecmuayı bir tarafa fırlatarak bar bar bağırmaya koyuldu.
Amca kanıyla kurulan saltanat kardeş kanıyla yaşar. Lanet bu temeli kuranlara, lanet bana, lanet Cem'e, lanet oğullarıma, lanet torunlarıma, lanet, lanet, lanet.
Dipnot, 1. Osman'ın amcasını öldürdüğüne işaret ediyor. Şimdi gözleri büyümüş, ağzı köpürmüş, parmakları kıvrılmıştı. Ayakta dolaşan bir saralıya benziyordu ve dudaklarında hep o kelime, lanet kelimesi dolaşıyordu. Bir müddet bu acıklı vaziyette gezdi, bağırdı, haykırdı, sonra odadan fırladı. Dehlizlerde dolaşan köleleri itip devirerek yürüdü, Oğuz'un odasına girdi. Orada manzara pek az indi. Sütnine, mazlum ürünün beşiğine bir tabut biçimi vermiş, dört tarafına mumlar sıralayarak kendi de başucuna diz çökmüş, sessiz bir ağlayışla dua okuyordu. Bayezid bu matemli sahneyi görür görmez irkildi, geri dönecek oldu. Sonra kaşlarını çatarak ilerledi, gümüş tabutun yanına geldi.
Kadın dedi, ne okuyorsun?
Sütnine yerinden sıçradı, kollarını göğsüne kavuşturdu, korka korka cevap verdi. 3 İhlas, 1 Fatiha.
Ya bana lanet okumuyor musun?
Haşa, haşa padişahım, sana hayır dua etmeyenin dili kurur.
Ben işte izin veriyorum, oku, boyuna lanet oku. Yalnız şunu bil ki bunu öldüren ben değilim, babasıdır. O istedi, ben yaptım.
İki elini açtı, Oğuz'un ruhuna iyilik dileyen uzun cümleler sıraladı. Çok samimi görünen bu duaları bitirince eğildi, ölünün yüzündeki yeşil ipek örtüyü açtı, siyahlaşmış ve soğumuş çehreyi öptü.
Hoş gör çocuk dedi, beni hoş gör. Bizim sarayda kurulan beşiklerin altında daima mezar vardır. Ha beşikten çıkıp o çukura girmişsin, ha beşikten düşüp mezara kavuşmuşsun, ikisi birdir. Hatta dünyanın tadını almadan ölmek daha iyidir. Yarın babanla birleşince bu sözüme hak vereceksin. Çünkü onu kendinden elemli bulacaksın.
Bu delice konuşmanın ardından oradan ayrıldı. Yine dairesine geldi. Biraz sükun bulmuştu. Eskisi gibi duyguları ayaklanmış değildi. Ölüden aldığı buğse şahlanan ıstıraplarına şifa olmuş gibiydi. Hele yola çıkardı, kölenin gelip de Gedik Ahmet'in emir beklediğini söylemesi üzerine sinirleri büsbütün yatıştı. Yüzü tabiileşti ve padişah ağzıyla emir verdi.
Arz odasında beklesin, geliyorum.
20 dakika sonra hünkârla vezir karşı karşıya bulunuyordu. Bayezid alaycı, Gedik Ahmet düşünceliydi. Alay ile düşünce karşılıklı bakışlarla boy ölçüşüyordu. Bu tartılma ve tarma hayli sürdü, kuvveti kendinden bulan Bayezid ağzını açtı.
Lala, bana ihanet ediyorlar.
Kim padişahım?
Senin de iyi tanıdığım vezirler.
Saraylarda çekememezlik çok olur padişahım. Bir düzen kurulup da mübarek yüreğin bulandırılmasın.
Hayır hayır, elimde delil var.
Bazen delil de uydurulur. Hükümde acele buyurulmazsa iyi olur.
Ben de acele etmedim. Seni çağırıp konuşmak istedim. Elimdeki delili gör, fikrini açıkça söyle.
Bayezid bu sözleri söyledikten sonra koynundan bir kağıt çıkardı, Gedik Ahmet'e uzattı. Bu Dimitrios'un ona verdiği bilinen mektuptu. Gedik kendi imzasını taşıyan bu ağır vesikaya göz gezdirir gezdirmez gülümsedi.
Çok üzüldüm dedi, şehzadeler de casusluk ediyor.
Bayezid homurdandı.
Hainler kendilerini savunmaya çalışmalıdır. O hıyaneti haber verenleri suçlamak katmerli bir alçaklıktır.
Gedik Ahmet'in başı dikildi, gözleri parladı.
Babanın yüksek tuttuğu bir alnı sen alçaltamazsın, sözünü geri almalısın.
Bayezid yerinden fırladı.
Vay, ihanetin yetmiyor da üstelik beni tehditle mi ediyorsun?
Tehdit etmiyorum, edemem de, yalnız kendimi koruyorum çünkü ben alçak değilim.
Ya bu mektup?
O bir düşünceydi, geçti. Seninle barışmasaydım kardeşine hizmet edecektim. Bugünün öylesinden beri yüreğim sana bağlıdır. Bu bağı kırarsan vebal benim değildir.
Bayezid dudaklarına kadar gelen küfürleri yüreğine geri göndermek ister gibi hızlı hızlı yutkundu. Sert bir kaya gibi karşısında dikili duran Çalımlı Paşa'ya kinli kinli baktı ve bağırdı.
Rüstem, Mustafa! Eşikte iki heybetli vücut belirdi. Gediğin de gözü onlara çevrildi. Gelenler hünkâra, hünkâr gediye ve o hepsine bakıyordu. Kimi sabit, kimi kararsız olan bu bakışlar kara bir hadise işleyen iğneleri andırıyordu. Ve göz bebeklerinde yakın bir trajedinin doğum izleri seziliyordu. Bayezid tek başına yıkamadığı haysiyet dağının eşikte yükselen iki iri boy yardımcı önünde kendiliğinden eğileceğini umarak alay etmeye girişti.
"Eh," dedi, "söyle beyler de işitsin. Kardeşime mektup yollayıp bana ihanet etmek sana yakışır mıydı?"
Gedik sertliğinden hiçbir şey kaybetmeyen gür sesiyle alaya tükürdü.
"İhanet yoktu, düşünce vardı. Şimdi o düşünceyi de taşımıyorum."
"Yalan söylüyorsun, beni aldatmaya çalışıyorsun. Bereket versin ki ipliğin pazara çıktı, için dışına vurdu."
"Sen de beni incitiyorsun. Sarayına geldiğime pişman ediyorsun. Benden memnun değilsen yakamı bırakırsın. Boş yere ne üzülüyorsun?"
"Hainlerin yakası bırakılmaz, yırtılır."
"Benim yakam kolay kolay yırtılmaz hünkârım. İstemem ki sen bu müşkül işi sınayasın."
Bayezid namert diye haykırdı ve Rüstem'le Mustafa'ya gediği göstererek tepindi. "Götürün, zincire vurun, tomruğa koyun. Aklı başına geldikten sonra kafasını kesin."
İki iri boy adam ilerledi, gediği tutmak istedi. O kolunu demir bir set gibi önüne gerdi, sert sesle haykırdı.
"Ölüm içinde büyüyen adam mezara kendi adımlarıyla gider. Siz ardımdan gelin. Eliniz tenime değerse teninizi parçalarım, bunu da bilin."
Yüzünü Bayezid'e çevirdi. "Beni yarına sağ koma. Olur ki önümde yine diz çökersin." Gedik Ahmet bu sözü boşuna söylemiyordu. Gece yarısı saraydan çağrılınca bir felakete uğrayacağını anlamış, oğlunu Yeniçeri kışlasına göndermişti. Çocuk babasının eve dönmemesi halinde kışlada bulunan ağaları kışkırtmaya memurdu. Bu düşünce yerinde bir tedbir olduğu için umulan sonucu verdi. Gün doğar doğmaz küçük ölüyü mezara göndermek, Gedik Ahmet'i de boğdurup bir çukura gömdürmek kararıyla yatağına girmiş olan Bayezid, henüz kabuslar içinde çırpınırken sarayın önü bir iki orta yeniçeriyle doldu.
"Ayak divanı isteriz," naraları demir kapıları sarsmaya başladı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 166.